Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha, tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. Ala Resulina Muhammedin salavat. Lemaat, beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır. Bir rüyada demiştim, devletler milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terki mevki ediyor. Zira beşer Edward'a esirlik istemedi, kanıyla parçaladı. Şimdi ecir olmuştur, onun yükünü çeker, onu da parçalıyor. Beşerin başı ihtiyar, Edward'ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret şimdi dahi ecirdir, başlamıştır, geçiyor. Bahsimiz şu, insanlık Cenab-ı Hakk'ın izni ve keremiyle bu dünyada hayatını devam ettirmeye başladığından bu yana birkaç temel dönem devre geçirmiştir. Buradan alınması gereken dersler var. Şu anda 5. devredeyiz. Ve bu 5. devreyi iyi okuyan insanlar karlı çıkacak. İyi okuyamayanlar bu manada, ciddi manada zarara uğrayacaktır. Bunu da inşallah dersimizin ilerleyen bölümlerinde izah etmeye, anlatmaya gayret edeceğiz. Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır. Esirlik esir olmaktır. Onu okuyacağız, konuşacağız. Ecirlik de ücret karşılığı çalışmaktır. Ücret karşılığı çalışmak da iki şekilde anlaşılır. Bir, hakkını alarak bir yerde ücretli olarak çalışmak. İki, sömürülerek bir yerde ücret karşılığı çalışmak. Beşer bunu parçalayacak. Niye? Çünkü şu anda yeni bir döneme girdik. Malikiyet dönemi, hürriyet dönemi, amiriyet dönemine girdik. Artık bu insanı ben istediğim gibi karın tokluğuna çalıştırır meselesi insanlık noktasından baktık mı bu dönem artık bitti. Bunu iyi okuyabilen şirketler ayakta duracak. Bunu iyi okuyabilen devletler ayakta duracak. Bunu iyi okuyamayan şirketler de, devletler de, bütün bu manadaki teşekküller de bitecek. Bunu sosyolojik olarak üstadımız almış Hazreti Adem'den bu zamana kadar. İnsanlık nasıl devreler geçirdi? İnsanlık nasıl bir mantıkla ilerliyor? Şu anda hangi dönemdeyiz? Bundan sonra ne olacak? Bir rüyada demiştim. Bu rüya 1919'da miladi olarak, Rumi olarak da 1335 senesinde gerçekleşen bir rüyadır. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, asrın mebusu sıfatıyla rüyada bir meclise davet ediliyor. Ve bu mecliste kendi tabiriyle emsalini dünyada görmediğim selefi salihinden, geçmiş asırlarda yaşamış zatlardan büyük zatlar toplanmış, alemi İslam'ın mukadderatını konuşuyor diyor. Ben de geldim, beni çağırdılar. Baktım, içeride bu mübarek zatların yanına girmeye hicap ettim, utandım. İçeriden birisi dedi, rüyada oluyor bu. Ey helaket ve felaket asrının adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et. Ben de dedim, sorun, cevap vereyim. Ondan sonra içlerinden birisi sordu. Bu, alem-i İslam'ın mukadderatını, takdiratını konuşan mübarek bir heyettir. Bu heyetin başkanı ve kumandanı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu din sahipsiz değildir. ve bu dini şu anda mevcut olan insanlar idare ediyor diye kabul etsek yanlış ederiz. Başta Rabbimiz, sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sonra da geçmiş asıllardaki büyük zatların bu noktada meşvereti var diye anlıyoruz bu rüyadan. Onlar soruyorlar, Üstad Hazretleri cevap veriyor. Bu soruların birisine de verdiği cevap şu. Bir rüyada demiştim. Devletler, milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terki mevki ediyor. Yani misal diyorum eski Mısırlarla, ondan sonra Romalılar arasında büyük bir savaş olmuş. Belki de 200 bin insan ölmüş, 300 bin insan ölmüş. Üstadımız bu savaşa hafif muharebe diyor. Bir savaş olmuş diyelim mesela 500 bin insan orada ölmüş, gömülmüş. Bu beşerin hafif bir muharebesi diyor. Peki bu hafif muharebe neye terki mevki ediyor? Neye değişiyor? Tabakat-ı beşerin şiddetli ve şedid olan muharebesine. Ne demek? Üst sınıf, alt sınıf çatışması, çarpışması, savaşması ve harbi. Bu daha şiddetlidir. Her mahallede olabilir. Eskiden misal diyorum, burada bir ordu var, Mısır ordusu misal. Burada da Roma ordusu var. Ondan sonra çarpışıyorlar. Burada öyle değil. Hem Mısır'ın içerisinde üst sınıf ile alt sınıf, hem Roma içerisinde alt sınıf ile üst sınıf, hem Türkler içerisinde üst sınıf ile alt sınıf, hem Araplar içerisinde, hem Afrika'da neyse. Dünyanın her tarafında üst sınıf dediğimiz elit kısım ile alt kısım dediğimiz sömürülen kısım ciddi manada çarpışmaya başladı. Ve bunu sosyalistlik, bolşevistlik adı altında tarihte 1900'lü yıllardan sonra görmeye başlıyoruz. Ve bu ifade çok mükemmel bir ifade. Devletlerin, milletlerin hafif olan muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan, şiddetli olan muharebesine terki mevki ediyor. Artık ona değişti. Artık misal diyorum iki ülkenin, iki devletin çarpışması meselesi, bunlar artık mazide kaldı. Bundan sonra sınıflar arasındaki mücadeleler, sınıflar arasındaki harpler, sınıflar arasındaki çatışmalar, en şiddetli de bu. Bundan sonra ne olacak? Bunu iyi okuyabilen ve buna göre tedbir alan milletler, şirketler, devletler ayakta kalacak. Bunu iyi okuyamayan insanlar, şirketler, devletler, teşekkürler çökecek ve gidecek. Zira beşer, Edward'da, devirlerde, asırlarda esirlik istemedi. Okuyacağız. Bu esaret döneminedir. Ecaret, ecirlik döneminedir. Bunları okuyacağız. Devirlerde insanlık esirlik istemedi. Ben esir olmam dedi. Peki bunu neyle kırdı? Kanıyla parçaladı. Kanını akıttı insanlık ama esirliği yıktı. Peki ondan sonra şimdi ecir olmuştur. Ne demek ecir? Ücret karşılığı çalışan adeta yarım köle konumunda. Şimdi ecir olmuştur. Ne olacak? Onun yükünü çeker, onu da parçalıyor. İnsanlık ecir olmaktan da kurtulacak demektir. Tabi bu devirler kendi içerisine baktığımız vakit hem dönemler olarak, hem coğrafya olarak, hem başka şeyler olarak uzun zamanlar alabiliyor. Bazı yerler çabuk atlatabiliyor, bazı yerler biraz daha geç atlatabiliyor. Bunlar ama olacaktır. İnsanlar ecir olmak istemez. Ne olacak? Hür olacak, malik olacak. Bunları okuyacağız inşallah. Zaten başka bir yerden de izahlı bir yer okuyacağız. Beşerin başı ihtiyar. İnsanlığın başı ihtiyardır. Hadiste 7000 yıllık Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek ve geçecek olan insanlık tarihinden bahsediyor. Şu anda bazı fosiller 10.000 yıl diyor, 20.000 diyor. Bunların izahı ne olursa olsun bu hakikaten mani değil. Çünkü dünyanın günü var, güneşin günü var, başka gezegenlerin günü var. Cenab-ı Hak için gün mefhumu önemli değil. 7000 yıl güneş gününe göre de olabilir, dünya gününe göre de olabilir. Ama bizim kanaatimiz, Efendimiz Aleyhisselam dünyada bu ifadeyi kullanmışsa, insanlık tarihi 7000 yıldır ve selam. Ama bir fosil bulunsa 50.000 yıllık, buna da bu ifade mani değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın kastettiği mana geniştir. Güneş gününe göre de olabilir, başka günlere göre de olabilir. Oraya girmiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bir günü 50 bin senedir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın bir günü 1000 senedir ifadesi geçiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak için gün mefhumu bizim anladığımız gün mefhumu gibi değildir. Bazı günler var, Cenab-ı Hakk'ın kastettiği 1000 yıldır, ayette net. Bazı günler var 50 bin yıldır. Dolayısıyla bir fosil bulunsa 50 bin yıllık, yine bu 7 bin yıllık insanlık tarihine o ifadeye zarar vermez. Onun izahı da ona göre yapılır. Ama bizim kanaatimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın bahsettiği 7 bin yıldan daha geniş, daha fazla değildir. Beşerin başı ihtiyar. İnsanlık ihtiyarladı. Edvarı hamsesi var. Temel olarak 5 tane dönemi var insanlığın. Vahşet ve bedeviyet. Vahşilik ve bedevi dediğimiz dönem. Okuyacağız. Memlukiyet, kölelik dönemi. Esaret, esirlik dönemi. Şimdi dahi ecirdir. Şu anda da ecaret dediğimiz ücret karşılığı çalışma dönemi var. Başlamıştır, geçiyor. Bundan sonraki şey hürriyet asrıdır. Malikiyet asrıdır. Kendi çalıştığı kurumun ortağı ya da patronu olma zamanıdır. Mektubatta üstadımız bu bahsi daha da geniş açıyor. Bu açtığı bahsi de biz de inşallah Cenab-ı Hakk'ın verdiği imkanlar ölçüsünde izah etmeye çalışacağız. Ehli dünyanın ve maddi tarihin nazarıyla nevi beşerin hayat-ı içtimaiyesi noktasında, hayat-ı içtimai dediğimiz toplum hayatı. Bu sosyolojik bir olaydır, sosyolojik bir hadisedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de hemen hemen her ilimle uğraşmış olan, sadece medrese ilimleriyle yetinmiş olan bir zat değil. Her ilimle uğraşmış, matematiği, fiziği, astronomisi ilahir. Ve eserlerinde de bunu elhamdülillah güzel bir şekilde görüyoruz. Ehli dünya ve maddi tarihin nazarıyla nevi beşerin hayat-ı içtimaiyesi noktasında bakılsa, görülüyor ki hayat-ı içtimaiye-i siyasiye, insanların siyasi ve içtimai toplumsal hayatı itibariyle beşer birkaç devri geçirmiştir. Birkaç devir. Birinci devri vahşet ve bedevilik devri. İnsanlık bir vahşet ve bedevilik dönemi geçirmiş. İkinci devri memlukiyet, kölelik devri. Üçüncü devri esir devri. Dördüncüsü ecir devri. Beşincisi malikiyet ve serbestiyet devridir. İnsanlığı en fazla terakki ettiren bu beşinci bölgedir. Beşinci dönemdir. İnsanlığa kıyameti koparttıracak da yine bu bölgedir. Çünkü hürriyeti güzel bir şekilde kullandın mı, bu insanlık rahatlık bulur. Hürriyeti yanlış kullandın mı, kıyametin kopmasına vesile olursun. Ben hürüm, istediğimi yaparım havasında olan insanlık kıyameti koparttıracaktır. Oraya doğru geleceğiz. Vahşet devri dinlerle, hükümetlerle tebdil edilmiş. Nim medeniyet devri açılmış. Bakın şimdi vahşet devrine bir bakalım. İnsanlık bir vahşilik dönemi yaşamış mı? Normalde baktığımız vakit ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dır ve peygamberdir. Ve ona 10 sayfe gelmiştir, suhuf gelmiştir. Dolayısıyla Hazreti Adem babamız haşa vahşi değil. Çocuklarına baktığımız vakit Hazreti İshit Aleyhisselam peygamberdir. Oğlu. Ve o da bir medeniyet getirmiştir kendine göre. Ama şimdiki gibi uçaktır, trendir, bilgisayardır, internettir manasında değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem babamızın çocukluğundan Habil'in hayvancılıkla uğraştığı, Kabil'in de bitki şeyleriyle, onsa ziraatle uğraştığı ifade ediliyor. Cenab-ı Hakk'a kurban adamalar vaktinde birisi başak adıyor, birisi ise çok güzel, ondan sonra semiz bir koç kurban ettiği ifade ediliyor. Ve Cenab-ı Hak Habil'in kurbanını kabul ettiğini, Kabil'in de kurbanını reddettiği ifade ediliyor. Dolayısıyla insanlık şimdiki maneviyattan uzak olan ve semavi dinlerden beslenmeyen bazı tarihçilerin tahmin ettiği şekilde tamamıyla vahşi olarak dünyaya geldiği ve bu manada hayatını geçirdiği ile alakalı dindar insanlar bunu kabul etmiyor. Niye? İlk insan Hazreti Adem'dir. Kur'an-ı Kerim'de ve alleme Ademel esme'e kullehe tabiri kullanıyor ki Cenab-ı Hak ona bütün isimleri öğretmiş. Hem kendi zatının isimlerini hem bütün mevcudatın isimlerini Allah ona bildirmiş. Bir, suhuf göndermiş. Demek ki bir mana var, bir kaide ve kural var. Mesela evlilik müessesesi var Hazreti Adem zamanında. Nasıl? Şu anda biliyorsunuz bir insan kendi öz kardeşiyle evlenemez. Doğru mu? Doğru. Hazreti Adem'in çocukları hepsi öz kardeş. Cenab-ı Hak onlara o zamanki şeriatı itibariyle izin vermiş. Ama şöyle bir kaide getirmiş. Şu batında doğan erkek aynı batında doğan bir kızla evlenemez. Hazreti Havva validemiz, annemiz her bir doğumda, her sene bir doğum yapar. Her bir doğumda bir erkek, bir kız doğurmuş Allah'ın izniyle. Aynı batında doğan o çocuklar öz kardeş olarak kabul edilir. Diğerleri de kardeş olmakla beraber Cenab-ı Hak onlara özel bir şeriatıyla, özel kanunuyla. Çünkü Cenab-ı Hak kanun koyar. Kanun koydu kardeşler evlenebilir. Kanun koydu kardeşler evlenemez. Kimin elinde bu? Kanun koyucu Allah'tır. Hazreti Habil'in ikiz kardeşi olan ve kendisine evliliği haram olan şeyi, kızı Kabil'e Cenab-ı Hak nikahlanmasını emrediyor. Kabil'in öz kardeşi ve aynı batından doğan kızı da Habil'le evlenmesi hususunda Cenab-ı Hak emir veriyor. Kabil bunu kaldıramıyor. Ben kendi bu manada beraber doğdum, bu kişiyle evleneceğim deyince o manada işte Hazreti Habil'le bir problemler oluyor ve Habil'i öldürüyor kıskançlıktan dolayı. İki mesele var. Bir, kız meselesi var. İki, kurban meselesi var. Cenab-ı Hak onun kurbanını kabul ettiğini duyunca Kabil ciddi manada farklı bir hisse giriyor. Oraya girmiyoruz. Demek ki evlilik müessesesi var. Hayvancılık var Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla. Değil mi? Çiftçilik var. Ve bazı kaide ve kurallar var. Ve Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği 10 sayfaya göre amel etme dediğimiz mesele var. Ama şimdiki gibi diyelim mesela medeniyet olmadığından o zamanki insanların durumuna göre şu andaki insanlar canibinden baktık mı vahşi bir hayat var yine. Ama yine bir medeni görüş ve anlayış var. Kaide ve kurallara göre hareket etme var. Şu ana kadar bakın uzay çağına geldik. Yine Afrika'nın derinliğinde belki Amerika'nın hala bazı yerlerinde bakıyorsun ki çok ilkel kabileler var. Şimdi bile varsa o zaman da elbette vardır. Bunda problem yok. Dolayısıyla insanlık ilk olarak böyle bir vahşet ve bedeviyet dediğimiz medeni hayatın dışında bir hayat sürdüğü bizim tarafımızdan da kabul edilir. Onlar tarafından da kabul ediliyor. Yani maddi olarak bakan uzmanlar tarafından verilen bilgilere göre. Ama bizim dediğimiz nedir? Yine bir medeni şey var. Anlayış var, kaide kural var, nikah var, çiftçilik var, hayvancılık var. Onlar diyorlar ki kesinlikle bunlar yok. Ateş sonradan bulunmuştur, yazı sonradan bulunmuştur. Evet bütün bunlar var ama bir yerdeki medeni insanlardan ayrılmış bir grup var ki ilkel yaşamıştır olabilir. Ateşi sonradan kendileri bulmuş olabilir. Buna biz karşı çıkmıyoruz. Yazıyı da sonradan birileri kendi bulmuş olabilir. Ona da bir şey demiyoruz. Ama bilelim ki her bir peygamber bir medeniyet getirmiştir. Ve bütün peygamberlerin bu manada insanda sadece manevi noktada faydası yoktur. Maddi noktadan da yani teknik olarak da faydası vardır. Üstadımız onu ayrıca anlatıyor. Nuh Aleyhisselam vasıtasıyla gemiciliği öğrendik. İdris Aleyhisselam vasıtasıyla dikişçiliği öğrendik. Öteki peygamber vasıtasıyla misal diyorum şunu öğrendik, bunu öğrendik. Her bir peygamber bir maddi şey de getirmiştir. Yusuf Aleyhisselam saati bize öğretmiş mesela. Vahşet devri dinlerle, hükümetlerle tebdil edilmiş. Nim medeniyet, yarım medeniyet devri açılmış. İnsanlık vahşet dönemini külli manada geçirmiş. Ama vahşi insanlar yine var mı? Şimdi olduğu gibi o zaman da vardı. Onda kimsenin diyecek bir şey yok. Fakat ikinci döneme geçiyoruz. Nevi beşerin zekileri ve kavileri, güçlüleri insanların bir kısmını apt ve memlük ittihaz edip hayvan derecesine indirmişler. Her zaman arkadaşlar insanlık imtihandadır. Özellikle güçlü insanlar daha imtihanda. Bakın mesela fakirin farzları üçtür. Oruçtur, Namazdır, kelime-i şehadettir. Zenginin farzı beştir. Buna bir de zekat ve hac farizası vardır. Dolayısıyla her zaman güçlünün Cenab-ı Hakk'ın yanında imtihanı daha kuvvetlidir, daha zordur ama imtihanı geçtiği vakitte de zayıfa göre derecesi daha yüksek oluyor. İnsanlar şu vahşet ve bedeviyet dönemi yavaş yavaş geçtiği vakitte bazıları uyandı ve daha ciddi manada medeni hayata geçti. Onların zekileri ve güçleri insanları köleleştirmeye başladı. İşte kölelik dönemi burada başlıyor. Özellikle bunu sistemleştiren Roma'dır. Ve Roma yaptığı her bir savaştan sonra yerine göre 10 bin, yerine göre 35 bin, yerine göre 50 bin, yerine göre bazen 1 milyon insanı köleleştirmiştir. Özellikle Doğu'ya yaptığı savaşlarda bu manada ciddi manada bir köleleştirme faaliyeti vardır. Roma devletinin %40'ı köleydi arkadaşlar. Peki belli bir zaman sonra ne oldu? Bir de bunu da söyleyelim. Bunu konuşurken tabi bazıları İslamiyet'te kölelik var mı sorusunu otomatikman sormaya başlıyor. İslamiyet'te kölelik var mı? El cevap var. Peki İslam dini gibi bir din nasıl köleliği ihdas eder? Orada durun diyoruz. İslamiyet köleliği ihdas etmemiş, yani yerleştirmemiştir. İslamiyet'in hükümlerinin iki temel özel şeyi vardır, durumu vardır. Birisinde İslamiyet müessistir bazı hükümlerde. Mesela namaz ilk olarak daha önceki bütün peygamberlerde namaz olsa bile bu şekliyle, yani Kur'an okunma ve işte sabah 2, öğle 4, ikindi 4, akşam 3, yatsı 4, şu vakitlerde farz, şu vakitlerde sünnet gibi bir namaz özelliği sadece İslamiyet'te vardır. Ötekilerde de ya rükû vardır, ya sücud vardır, ya kıraat vardır, ya da başka şey vardır ama bu namazın şeklinde İslam dini müessistir. Yani tesis etmiştir, sıfırdan getirmiştir. Oruç bütün dinlerde varsa da bu haliyle bizde İslamiyet dini müessistir, onu tesis etmiştir. Ha, demek ki bazı hükümlerde, bazı emirlerde İslamiyet tamamıyla tesis edici bir role sahiptir. Namaz gibi, hac gibi, oruç gibi, zekat gibi. Bütün dinlerde bunlar olsa bile bu haliyle bizde İslamiyet dininin getirdiği şey ilktir ve tektir. Bazı hükümlerde İslamiyet'in getirdiği hükümler muaddil diyoruz biz buna. Muaddil ne demek? Tanzim edici bir özelliğe sahiptir. Mesela kölelik zaten dünyanın her yerinde normal olarak kabul edilen bir şey. Kim güçlüyse bu manada köle edinmeye başlamış. İslamiyet de bir anda kaldırmıyor bunu. Bunun çok hikmetleri var. Çünkü bir anda kaldırdığı vakitte savaşlarda elde edilen insanlar ya öldürülecek, ya da farklı farklı çok rezil vaziyete bu manada sokulacak. İslamiyet'i bunu zamana bırakması da çok büyük bir hikmettir. Ama öyle kaide ve kurallar getiriyor ki, diyor ki evet kölelik vardır ama bir insan orucunu kasten bozarsa, özellikle cinsi manada bir münasebetle orucunu bozarsa, bir köle azat etsin. Yemin edip yeminini bozarsa köle azat etsin demek suretiyle köle azat edenlerin Allah'ın indindeki makbuliyeti ve makamı anlatılması hasebiyle kölelik belli bir zaman sonra kendi kendine bitmiştir abiler. Yine hüküm olarak var mı? El cevap yine var. Savaşlar oluyor çünkü. Yine köleler elde ediliyor. Yine bu hükümler geçerlidir. Öyle hükümler getirmiş ki İslamiyet, çok enteresan bu. Sanki köleyi efendiyle dost etmiştir arkadaşlar. İsteyen araştırsın. Sorularla İslamiyet'te kölelik ve cariyelikle alakalı geniş bahisler açmışız. Sanki bu adam senin ortağındır. Onun için meşhur Cevdet Paşa, tarihçidir bu zat, Mecelle'nin yazarıdır. Osmanlı kanunu esasisi olan Mecelle'nin yazarı olan bu zat diyor ki, İslam'da köle almak, köle olmaktır. Yani sen mi kölesin, o mu senin kölen belli değil. Niye? Yediğini yedireceksin, içtiğini içireceksin, giydiğini giydireceksin, fazla yük yükleyemezsin, şöyle yapamazsın, böyle yapmalısın gibi şeylerle zamanla kardeşim ben köle mi besliyorum yoksa ortak mı besliyorum? En iyisi bu zatı ben azat edeyim. Hem Allah'ın indinde sevap kazanayım, Hem de bu zat da serbest olsun. Hem de gelip yanımda çalışırsa da bu manada fiyatını, parasını vereyim ve bu manada çalışsın. Niye bana ortak olsun demeye başlıyor millet. Ve 200 hemen 250 sene sonra kölelik İslam coğrafyasında ciddi manada elhamdülillah zayıflıyor ve hatta bitiyor. Yine var mı? Hala şimdiye kadar nefsine mağlup olan insanlar bu manada yine köle edinebiliyor. Ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama bizim dediğimiz genel kaide ve genel görünüm itibariyle İslam coğrafyasında kölelik belli bir zaman sonra bitmiştir. Peki şu anda dünyanın süper gücü olan ve ana esasıyla da övünen kanunlarındaki hürriyet itibariyle de ciddi manada insanlara fakat saçan bütün bu manadaki şeyleri biz yapıyoruz diyen Amerika ne zaman köleliği bitirdi? 1865. Peki bitti mi tam olarak? Hala oradaki zencilere köle muamelesi yapan insanlar var arkadaşlar. Çünkü bizim verdiğimiz bilgiler semavi olduğu için, bizim verdiğimiz tavsiyeler semavi olduğu için Cenab-ı Hak razı olsun diye bu köleliği kaldırırken bu millet, onlar ise kanun zoruyla yapıyorlar ama güçleri yettiği insanlara da yine köleliği devam ettirmişler. Hala 50'li yıllara kadar zencilerden üniversite okuyabilecek doğru dürüst baba yiğit çıkmazmış. Okutmazlarmış zaten. Siz kimsiniz ki bizim otobüse biniyorsunuz? Kimsiniz ki bizim üniversiteye geliyorsunuz der gibi yani. Ama bizim İslami literatüre göre Habeşli bir köle ile Mekkeli Arap bir efendi arasında hiçbir fark yoktur hukukta arkadaşlar. Sultan Fatih bir Rum mimarıyla bir hadise yaşıyor ve mahkeme reisi Sultan Fatih'in aleyhine karar veriyor. Elinin kesilmesine hükmediyor arkadaşlar. Daha sonra paraya çevriliyor ve o Rum mimara parası ödeniyor. Hangi ülkenin kanunlarında böyle olacak? Hem dünyanın sahibi gibi olacaksın, imparatoru gibi olacaksın Sultan Fatih gibi. Hem de senin yanında diyelim mesela esir hükmünde olan bir Rum mimarın mahkemede ona tazminat ödemek zorunda kalacaksın. Hangi kanunda olduğunu ya da hangi devlette uygulandığını lütfen birileri bize göstersinler. Buraya da geçiyoruz. Fakat nev-i beşerin zekileri ve kavileri, güçleri, insanların bir kısmını apt ve memlük ittihaz edip hayvan derecesine indirmişler. Sonra bu memlükler dahi bir intibaha düşüp, uyanıp, gayrete gelerek o devri esir devrine çevirmişler. Buna en güzel örneklerden birisi Roma'da gladyatör olan insanlar bir ara ciddi manada bir isyan çıkarıyorlar. Köle olarak iş yapıyorlar orada. Gladyatör olarak çalıştırılıyorlar. Ondan sonra onları elendirsinler diye hayvan gibi birbirlerini parçalattırıyorlar. Sonra bunların hepsi birleşip Roma'ya isyan bayrağı açıyorlar. Meşhur Spartaküs dediğimiz bu manadaki bazı kahraman insanlar ortaya çıkmasına vesile olmuşlar. Ve bu dönem daha sonra esaret dönemine inkılap etmeye başlamış. Yani kölelik artık ortadan kalkıyor. Esaret dediğimiz dönem başlama başlıyor. Bu esaret dönemi nereden başlıyor? Onu da şey yapacağız. Yani memlukiyetten kurtulup fakat el hükmü lil galip, yani galip olanlarda hüküm vardır ya da hüküm galip olanlarındır olan zalim düsturuyla yine insanların kavileri, güçleri zayıflarına esir muamelesi yapmaya başlamışlar. Roma'nın yıkılmasından sonra artık bütün Avrupa ve Roma'nın hakim olduğu yerler epey bir sarsıntıya giriyor. Biz ne yapacağız diye. O zaman feodalite dediğimiz, lordlar dediğimiz bu manadaki şeyler, derebeyler toplanıyorlar ve diyorlar ki buranın hakimi benim. Mesela Büyükçekmece gibi bir yerin hakimi benim diyor. Buradaki insanlar köle değil ama kendi topraklarında karın tokluğuna çalışan ve onların adeta esiri hükmünde olan insanlar bunlar. İnsanlık daha sonra böyle bir kabuk değiştiriyor. Sonra ihtilali kebir gibi çok inkılaplarla o devir de ecir devrine inkılap etmiş arkadaşlar. Fransız büyük ihtilali. İnsanlar diyorlar ki kardeşim senin çiftliğinde çalışıyoruz. Evet senin kölen değiliz ama köle gibi de çalıştırıyorsun. Bizim hiçbir hakkımız, hiçbir yetkimiz, hiçbir özelliğimiz, hiçbir mal varlığımız yok. Ama bütün mal varlığı senin. Böyle bir şey olmaz. Biz açlıktan kırılıyoruz. Sen orada pasta yiyorsun. Hani demiş ya Fransa'da ihtilal vaktinde kraliçe. Bunlar ne bağırıyorlar kuzum demiş. Ekmek isteriz açız diye bağırıyorlar demişler. Ekmek bulmazlarsa pasta yesinler demiş yani. Sanki herkes oradaki insanların bulduğu imkan gibi buluyor. Ondan sonra da pasta yemekten bıkmış, ekmek bulamıyoruz diye bağırıyor sanki. Adamlar pastanın tadını kokusunu bilmezler yani. İşte bu manada dünyanın her tarafında böyle derebeylere karşı, zalim krallara karşı ayaklanma başlatmışlar. Ve o esirlik dediğimiz, çünkü bütün o ülkedeki toprak kralındır. Eğer derebeyse bütün toprak derebeylerindir. Hiç kimsenin toprak etme, sahip olma ya da benim şu şeyim var deme gibi bir lüksü yoktur. Rönesans'la bu çekirdek ve tohumlar atılmış, daha sonra Fransız İhtilali Kebiri'yle ciddi manada tavan yapmış olan bir dönemdir bu. Ve o esaret dönemi kırıldı. Artık hürriyet ilan edildi ve her tarafta insanlar hür olmak için meşalelerini yakmaya başladılar. Peki ondan sonra ne oldu? Ondan sonra sanayi dönemi başladı. Sanayi devrim başladı ve bazı insanlar büyük büyük fabrikalar kurmaya başladılar. Bütün dünyaya ürün satmaya başlamak için ciddi manada altyapı hazırlamaya, bankalar da bu aşamada kurulmaya başlandı. Ondan sonra insanlar esaretten kurtuldu, farklı bir esarete girdi. Ama evvelkine göre daha iyi ve daha güzel şartlar, ama baktığın vakit hala insanlığa yakışır bir ortam yoktur. Çok enteresan bir şey bunlar. Üstad Selim bunu oturuyor, ciddi manada tahlil ediyor. Sonra İhtilali Kebir gibi, Fransız Büyük İhtilali gibi çok inkılaplarla o devirde ecir devrine inkılap etmiş. Ecir yani ücret karşılığı çalışma. Artık insanlar birinin esiri değil, birinin kölesi değil ama yarım köle. Ne demek? Birazdan okuyacağız. Yani zenginler olan havas tabakası, zengin olan havas tabakası, avamı ve fukarayı, yani gariban halk tabakasını ve fakir insanları ücret mukabilinde hizmetkar ittihaz etmesi, hizmetkar kabul etmesi, yani sermaye sahipleri, ehli sa'yı yani işçileri ve çalışanı ve ameleyi küçük bir ücrete mukabil istihdam etmeleridir. Gel bakalım buraya. Şimdi yine asgari ücret yine iyi yani. Yani insan yine bir şekilde bu asgari ücretle bir iş yapabiliyor. Kendi evine hiç olmazsa bir et götürebiliyor. Bir şekilde bir şeyler kaynatabiliyor. Buradaki asgari ücret öyle değil yani. Bazı yerlerde var. Murat senin orada kaç dolarla çalışıyor adam? Türkmenistan'da.
$50.
Aylık mı? Aylık $50. Bunlar yine iyi ha. Bakın duruşundan belli zaten. Ya. Bir de gidin Afrika'ya. Adam kaç gün $1 çalışıyor arkadaşlar? $1. Ya. Bu Belçikalılar, Avrupalılar var ya, Allah'ın huzurunda nasıl hesap verecekler? Benim havsalam almıyor. Adam gidiyor. Ülkelerini basıyor. Onları kendine köleleştiriyor. Çalıştırıyor kendi işinde. Diyor ki kauçuk toplayın diyor. Ben herkesten günlük 100 kilo kauçuk bekliyorum mesela. Hadi sıkıysa sen 90 kilo getir. Ne olacak? Çocuğunun elini kesiyor. Bakın internette bunlar var. Çocuğunun elini kesiyor. O 90 kilo getiren adamın. Ve eline veriyor. Hadi bakalım yanında getir. Öteki çocuğun da elini nasıl sana veririm. O zaman gör diyor. Bunlar böyle zalim insanlar. Yani benim yaşamam için sen zahmet çekeceksin. Sen benim kölemsin. Sen benim hayvanımsın diyor yani. İşte insanlığın bu yüksek mahiyeti, bu yüksek özellikleri, kabiliyetleri bunu kaldırmıyor. Ben senin hayvanın değilim. Ben kanımı da dökerim ama hürriyetimi elde ederim. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyor. Ve böyle insanlık kendini kurtardı. Ama bu aşamada da binlerce, yüz binlerce, milyonlarca durumuna göre belki daha fazla bu manada kurbanlar verildi. Bakın ne diyor? Zenginler olan havas tabakası, avamı ve fukarayı ücret mukabilinde hizmetkar ittihaz etmesi, hizmetkar olarak alması, yani sermaye sahipleri, ehli sa'yı ve ameleyi, çalışanı, işçiyi ve bu manadaki insanları küçük bir ücrete mukabil istihdam etmeleridir. Çalışıyor birkaç gün, hatta bir ay, veriyor ona 5 dolar arkadaşlar. Ya. Ama bu adam ondan ne kazanmış? Ondan binlerce dolar kazanmış. Hem de kendi toprağında. Zulme bakın yani. Ya. Geliyor bizi diyelim mesela. Burası bir fabrika kabul edin. Burayı basıyor silah zoruyla. Ondan sonra kendi fabrikamıza çalıştırıyor. Bize ölmeyecek kadar bir şey veriyor. Gerisinin hepsini kendisi alıp götürüyor. Sen bunu nasıl yiyorsun? Boğazından nasıl geçiriyorsun ey zalim ya? Yine ücret dönemi ötekine göre çok iyi. Bir de ücret dönemi de insanlık kabul etmiyor. Nereye geliyoruz bakıyoruz. Bu devirde suistimalat yani insanları yanlış kullanmak o dereceye vardı ki sermaye sahibi kendi yerinde oturup bankalar vasıtasıyla veya kurduğu şirketler vasıtasıyla bir günde 1 milyon kazandığı halde bir günde 1 milyon kazandığı halde bir biçare amele çaresiz gariban bir amele bir işçi sabahtan akşama kadar nerede çalışıyor? Tahtel arz madenlerde, kömür madenlerinde, altın madenlerinde, elmas madenlerinde çalışıp kut'u layemut derecesinde. Yani ölmeyecek kadar. Ya bu adam ölmemeli ama güçlenip de karşımıza da dikilmemeli manasında bir ücret. Güçlenirse karşımıza dikilecek. Güçlenmesin. Ama ölmesin bu adamın gücü bize lazım. Bu kadarlık bir ücret. 10 kuruşluk bir ücret kazanıyor. Bakın bir adam 1 milyon kazanıyor. Başka bir adam hem de madenlerde gariban çalışıyor, 10 kuruş kazanıyor. Ne demek? Bir adam 10 milyon adam kadar para kazanıyor. Doğru mu? 10 kuruş kazanıyorsa 10 kişi 1 lira kazanıyor. Öteki adam da 1 milyon kazandığına göre bir adam 10 milyon adam kadar para kazanıyor demektir. İnsanlık bunu kaldırır mı? Kaldırmaz. Sen benim paramla zengin oluyorsan beyin de ortak edeceksin arkadaş. Ya da ben senden ayrılırım. Çünkü senin kölen değilim, esirin de değilim. Nereye gidecek? Karşısında o da iş kurma başlayacak. Ve şu anda o döneme giriyoruz. Şu hal müthiş bir kin, bir ihbirar verdi ki avam tabakası havassa ilanı isyan etti. Bu durum, yani birisi 10 milyon kadar, 1 milyon kadar, 100 bin insan kadar 10 bin insan kadar, 1000 insan kadar kazanması insanlara öyle bir kin verdi ki, öyle bir ihbirar verdi ki, öyle bir düşmanlık hissi verdi ki ehli avamı, ehli havasa karşı isyan ettirdi. Ne oldu? Şu asrın tabiriyle sosyalistlik, sosyalizm, bolşeviklik, komünizm suretinde evvel Rusya'yı zir-ü zeber edip geçen harbi umumiden istifade ederek her yerde kök saldılar. Artık işçilik hareketi, halk hareketi, halk isyanları biz bu firavunları başımızda kabul etmiyoruz. Bu sermaye sahiplerini artık başımıza kabul etmek istemiyoruz diye ilanı isyan etmeye başladılar. Komünizm bunu başardı mı? Hayır canım. Yine bu sistem İslam'da var arkadaşlar. Adil dağıtım İslam'da var. Ha Müslümanlar yapmıyor. O da ondan hatası. O da ondan hatası. Bakın kölelik İslamiyet'in ruhuyla bittiği gibi şu farklı mahiyetteki kölelik olan ecirlik de yine İslam'ın düsturlarıyla bitebilir. Sermaye kutsaldır. Herkesin sermayesi kendine. Komünistlerin yaptığı gibi zenginden malına göz dikemez hiçbir Müslüman. Ama bir taraftan da yine sermaye sahiplerinin kapitalistlerin yaptığı gibi hiçbir Müslüman başkalarını sömüremez. Hakkı neyse, alın teri neyse onu vermek mecburiyetindesin. Sen onu sömüremezsin. Sana mecburdur diye bu adamın ekmeğini sen kısamazsın. Ya, yani İslamiyet'i ciddi yaşasak bu meseleler Allah'ın izniyle biter. Ama İslamiyet'i ciddi yaşamayan insanlar ya kapitalist olur, insanları sömürür ya da komünist olur. Hakkı olmayan sermayeyi de sermaye sahiplerini gasp etmek suretiyle alma eğilimine girer. İkisi de zarardır. Ortası Allah'ın insanlara uygun gördüğü kayda ve kurallardan ibaret olan İslam dininde mevcuttur. Elhamdülillah. Evet. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şu olacak arkadaşlar. Mesela çok iş adamları sizinle de konuşmuşlar, bizimle de konuşuyorlar. Herkes zaten bu işin içinde. Şu ifadeyi kullanıyor. Hocam diyor çok nankör birisi diyor. Birisinden dolayı. Niye nankör? 15 sene diyor ekmeğimi yedi diyor. Karşımda diyor iş eli açtı diyor. Sen de onun 15 sene ekmeğini yemişsin. Doğru mu? Sen nereden kazandın bu sermayeyi? Sen o işi kullanmışsın. Onun yüzünden para kazanmışsın. Evet sen para verdin ona. Ama bu adam sana para kazandırmazsa sen ona babanın şey için, yani duası için ya da selameti için para vermezsin ki. Bir menfaatin var ki. İşçiden, memurdan, çalıştırdığı insanlardan bundan dolayı da o sana menfaat veriyor. Sen de ona ne yapıyorsun? Menfaat veriyorsun. Eğer bu şahsı bu asırdan sonra istidat ve kabiliyeti varsa yeni bir iş yeri açmak için sen ona bu kapıyı açmazsan, şirketine ortak etmezsen, gel kardeşim sen de benimle beraber ortaksın, ne kazanırsak sen de hissene göre alacaksın demezsen, bu adam gidip senin karşına açar, senden daha kabiliyetliyse senin bütün müşterilerini de kendine çeker. %1'lik dahi olsa verin diyoruz ya. %2'lik dahi olsa verin arkadaş ya. Sana daha çok kazandıracak. Ben kendim örnek vereyim. Bizim bazı arkadaşlar dershane kurdular. Üniversite hazırlık dershaneleri. Bazıları belli bir zaman sonra değerli, kıymetli, kabiliyetli öğretmenlerini kaybetti. Bunlar gidip onların karşısında hazırlık dershaneleri kurdular. Ama bazıları akıllılık etti. Adam patron ama. Arkadaşım diyor senden çok verim alıyorum. Ben sana %5'imi şu kadara versem. Zamanla da sen kazandığından bana versen olur mu? Olur diyor. Hem de 1000 teşekkür ederim diyor. %5 ortağı oldu oranın ama orası ayakta durdu arkadaşlar. Başka bir kabiliyetli, vazgeçilmez bir öğretmen. Gel kardeşim sana %5 vereyim. Sen de zamanla bana kazandığından ver dedi. Onu da aldı, onu da aldı, onu da aldı. Dağıttı %30. Ama şirketini arkadaşlar 5 katına yükseltiyor. Bakın artık bu zaman böyle. Ben bu adamı kanını emercesine çalıştırayım. Bütün terini döksün, kuvvetini versin, gücünü versin. Ancak yaşayabilecek kadar bir ücret vereyim. Dönemi bitti. Malikiyet dönemindeyiz. Hürriyet dönemindeyiz. Amiriyet dönemindeyiz. Memlukiyet dönemi, esirlik dönemi, manevi esirlik hükmünde olan ecirlik dönemi artık bitmiştir. Büyük şirketler çalışanlarını ortak yapmak mecburiyetinde. Yoksa ne olur? Yoksa bu sene olmasa da 10 sene sonra sen görürsün. Adam birisi vefat etmiş. Koymuşlar mezara. Ona terkin verecek kimse de yokmuş. Bu Bayburt Erzurum tarafında olan bir olay. Belki Erzincan'da da olmuştu bilemiyoruz ama o civar yani. Demişler ki buna kim terkin verecek? Kimse terkin nedir bilmiyor. En son sarıklı bir adam bulmuşlar. Demişler ki verse verse bu adam verir. Adamın sarığı var ya. Kardeşim bizim ölüye terkin ver demişler. Ben terkin merkin nedir bilmem. Ya sen bilirsin bizim aramızda şu anda en mübarek gönlen sensin. Sarıklı ya. Eskiden Ahmediye diyorlardı sarık için. Ahmediye. O da gelmiş demiş tamam ben terkin veririm. Hepiniz gidin. Ben adama terkin vereceğim. Demiş ey mevta demiş. Ey filan zat neyse. Eğer verdin almadınsa burada alacaksın demiş. Ama alıp vermediysen 5 dakika sonra görürsün demiş. Adamın terkini de bu. Eğer sen çalışanlarını ortağın yaparsan, iltifat edersen korkma ki senden %5 gitti. %1 gitti, %10 gitti. Korkma. Sana o şahıs veya da o şahıslar %10'a karşılık şirketini 2'ye, 3'e, 5'e katlayacaklar. Öyle insanlar var ki belki senin şirketinin 3 katını, 5 katını, 10 katını açabilecek yüzeye özellikle. Ortak yap, sahiplensin. Ortak yap, sana dua etsin. Ortak yap, gözü senin manda kalmasın. Ortak yap, daha ciddi çalışsın. Ve adam kendi şirketinin patronu olsun. Sahibi olsun, maliki olsun, %1 ile dahi olsa. %100 de ver demiyoruz. Ve böylece bu malikiyet dönemini güzel okuyabilen insanlar, şirketler kurtulacak. İyi okuyamayan, kardeşim çalışmasa da çalışmasın, ben buyum deyip eski kafayla giden şirketler batmaya mahkumdur. Biz buradan ilerliyoruz. Kime dayanarak söylüyoruz? Üstad Bediüzzaman Sen'in verdiği bilgiler tamamıyla sosyolojik bir değerlendirmedir arkadaşlar. Ve bunlar göz ardı edilemez. Son cümleyi okuyup bırakıyorum. Şu Bolşevizmin perdesi altındaki kıyamı avam, şu Bolşevizmin, komünizmin perdesi altındaki halk hareketi, ondan sonra avamın ve halkın ayaklanması, Havas'a karşı o yüksek tabakaya, sermayedarlara karşı bir kin ve bir tezyif, onları zayıf görme, kıymetsiz görme fikrini verdiğinden, büyüklere ve Havas'a ait medar-ı şeref, her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş. Artık bu büyük bir adamdır. Şimdiye kadar bizi o doyuruyordu. Yok. Şu anda bize ne veriyorsun arkadaş? Zamanında sen vermişsin babalarıma, dedelerime. Onlar da sana hayatlarını vermişler. Sen şu anda şu tarlanı ekip biçmeye karşı, şu firmanda çalışmaya karşı, şu şirketinde şu işi yapmaya karşı, şu fabrikanda şu işi görmeye karşı bana ne veriyorsun? Hakkını verirsen yine bu adam orada çalışır. Ama daha iyi bir yer gördü mü imkan olarak seni tanımaz. Niye? Hürriyet aslındayız. Adam hürdür karar vermede. Sen hürsün ona şu ücreti vermeye. O da hürdür sana çalışmamaya, başka bir adama gitmeye. O da hürdür kendi işini kurmaya. Herkes hür. Sübhaneke la ilmedene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.